Ayrım 8, Atatürk sesleniyor, Hıfzı Topuz, sayfa 107. Alçak gönüllülük ve bilime saygı. Bunca zafer kazanan, çağının en büyük devrimlerini yaratan büyük Atatürk'ün önemli bir özelliği alçak gönüllülüğüydü. Bir gün bir dost toplantısında şöyle demişti: "Ben de sizler gibi bir insanım, lütfen beni doğaüstü bir yaratık gibi görmeyin." Atatürk'ün alçak gönüllülüğünün sayısız örneği var. Bunlardan birini Ahmet Cevat Emre'nin İki Neslin Tarihi başlıklı kitabından öğreniyoruz. Ahmet Cevat Emre bu kitabında Gazi'nin 1922'de İzmit'te İstanbul'dan gelen gazetecilerle yaptığı toplantılarda konuşulanları Atatürk'ün ağzından dinlediğini belirterek yazıyor. Atatürk bir akşam sofrada İzmit toplantısını bize şöyle anlattı: "Gazeteciler hatalı davranışlarını itiraf ederek affa uğramışlardı. Kendileriyle daha içten konuşmaya başladık. Ben çok memnundum. Memleketin aydın kalem sahipleriyle toplantı arkadaşı olmuştum. Uyanık olduklarına güvenerek ben hilafeti kaldıracağım dedim. Hazır bulunanlar, biri müstesna Hüseyin Cahit Yalçın, bu görüşümü kabul ettiler. Beni onaylamayan gazeteci de işte en büyük hata bu olacaktır. Hilafeti kaldırmak akıl işi olamaz, bunu yapmayın. Sizden bu derecede mantıksız bir şey çıkacağını beklemiyorum." dedi. "Ben de beyefendi merak buyurmayın, İslam alemiyle ben henüz meşgul olacak güce sahip değilim. Ben şimdilik övünç duyduğum Türk milletinin kurtuluşundan söz ediyorum. Ben bu milletin şimdiye kadar Arapların, Acemlerin din maskesiyle aldatılmış olduğunu kanıtlamak isteyen bir adamım. Ben orduya emir veririm. Fakat ilmin ve özellikle sosyal ilimlerin alanına giren iç işlerine kumanda veremem. Beni bilim adamları aydınlatsınlar isterim. Siz kendi bilginize, kültürünüze güveniyorsanız bana sosyal bilimin güzel yönlerini gösteriniz, ben de onu izleyeyim." Gazetecinin bana yanıtı şu oldu: "Halife kalmalıdır, fakat siz bu kadar devrimin yaratıcısısınız. Millete Latin harflerini kabul ettirin." Ben de şu cevabı verdim: "Daha beklemeye mecburum." Tartışmamız burada sona erdi. O tarihten sonra 4-5 yıl geçti. Ben her zaman Latin harflerinin ateşli taraftarıydım. Bu konuyu sonradan düşündüm dersem sakın inanmayın. Ta çocukluğumdan beri bu davayı düşünmüş biriyim. Ben basit bir adamım. Yani düşündüklerimi önce milletimin isteklerinde, ihtiyaçlarında ve şuurunda görmeyi şart sayarım. Bunu gördükten sonra uygularım. Her insanın içinde bulunduğu toplumun geleceği için düşündüğü bin bir tasarı olabilir. Fakat sağını solunu dinlemeden söylenmiş sözler derin araştırmalarla incelenmedikçe uygulanamaz. Her sosyal işte kişisel düşüncesinin halkın gereksinmelerine uygun olup olmadığını araştırmamış olanlar başarısızlığa mahkumdur. Dipnot: A. Cevat Emre, İki Neslin Tarihi, Hilmi Kitabevi, İstanbul 1960, sayfa 316. Bu sözler Atatürk'ün nasıl büyük bir alçak gönüllülükle bilime duyduğu saygıyı göstermiyor mu? Atatürk'ün neşesi. Atatürk genelde tüm resimlerinde çatık kaşlı ve sert bakışlıdır. Ben onun neşeli bir tek salıncaktaki resmini bilirim. Oysa Atatürk'ü yakından tanıyanlar onun özel yaşamında ne kadar neşeli olduğunu anlatırlar. Aktardığımız bazı anılarda da Atatürk'ü pek keyifli bir insan olarak görüyoruz. Afet İnan Atatürk'ün neşesi konusunda şöyle diyor: "Atatürk neşeli olmayan insanlardan iki türlü şüphe ederdi. Ya hastadır ya da o insanın başkalarına bildirmek istemediği bir derdi vardır derdi. Atatürk özellikle gezilerinde çok neşeli bir insan olurdu. Bir gün İçel'de kafile halinde bir çiftliğe gidiyorduk. Vasıf Çınar, Recep Peker ve daha birçok arkadaş vardı. Yol çok kötüydü. Bataklıklar içinde otomobille ilerlemek imkanı yoktu. Belki de geri dönmemiz gerekiyordu. Oysa Atatürk bir hedef belirttikten sonra asla ondan geri dönmezdi. Otomobilden indik, taş çeken arabalardan birine bindik. Atatürk arabacıyla neşeli bir konuşmaya koyuldu. Böylece bataklığı aşarak gideceğimiz yere ulaştık. Çiftlik küçük ve iki katlı bir ev, yanında bir fırın ve amelelerin yemek yediği yerden oluşuyordu. Akşamüstüydü, gökyüzünü kara bulutlar kaplamıştı. Yağmur boşandı boşanacaktı, barınacağımız bir yer yoktu. Yağmura yakalanmamak için geri dönmek daha doğru olurdu. Oysa Atatürk bunlara hiç aldırmıyor, çiftlik işleriyle uğraşıyordu. bir an büyük bir neşeyle yanımıza geldi. İncelemeler bitmeden buradan ayrılmayacağız dedi. Ameleler yemeğe geçmişlerdi, biz de onlara katıldık. Yumurta ve peynirle yenen çiftlik ekmeği herkese pek lezzetli geldi. Yağmuru unutmuştuk. Atatürk fırıncıyla o kadar neşeli konuşuyordu ki bütün düşünceler dağılmıştı. Edindiğim izlenim Atatürk'ün neşeli ve hakim karakteriyle çevresini etkilediğiydi. Onu dinlemek insana büyük bir ferahlık veriyordu. Dipnot Afet İnan, Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler, İş Kültür 2015 sayfa 433. Gönül almasını bilen. Atatürk'ün insani yaklaşımının örneklerini Ahmet Cevat Emre'nin anılarında da görüyoruz. Ahmet Cevat Emre özetle şunları anlatıyor. İstanbul Darülfünun'unda yani üniversitesinde 1927 yılında Ural ve Altay dilleri kürsüsünde ders veriyordum. Dil devriminin zaruri olduğunu anlatmak için heyecan içindeydim. Birkaç yazı yazdım. Bunları Akşam Gazetesi'nin baş yazarı Necmettin Sadık Bey'e gönderdim. Aman aman, bu mevzuyu alevlendirmeyelim diye yazıları geri çevirdi. Milliyet Gazetesi'ne başvurdum, onlar da yayınlamadı. Vakit Gazetesi'ne yolladım. Asım Us ve Hakkı Tarık Us Beyler 27 Ekim 1927'de bunları yayınlamaya başladılar. Bu yazı dizisi çeşitli aralıklarla 1928 Mayıs'ına kadar sürdü. Bunları muhtaç olduğumuz Dil Devrimi adıyla kitaplaştırdım ve Gazi'ye yolladım. Kısa bir süre sonra Maarif Vekili rahmetli Necati Bey'den bir mektup aldım. Gazi'nin emriyle kurulan Alfabe Komisyonu'na atandığımı bildiriyordu. Hemen Ankara'ya gitmem için emir verdiler. İlk toplantı 26 Haziran 1928'de yapıldı. İki ay sonra da Gazi'nin komisyonu Dolmabahçe Sarayı'nda toplantıya çağırdığını öğrendim. Konferansın açılışının ikinci günü sarayda kurulan sofraya ben de çağrıldım. Gazi'yi ilk kez görüyordum. Bir ara Fatih Rıfkı Atay'a şaka yollu şöyle dedi. Küçük bey, siz şimdi ben şöyle yazdım, böyle çizdim, bu işi ben yaptım dersiniz. Sonra da Ruşen Eşref'e dönerek, belki de siz böyle iddia etmek istersiniz dedikten sonra beni göstererek şöyle buyurdu. Bu işi yapan Cevat'tır. Kitabını aldık, başvekille 7 saat üzerinde çalıştık. Başvekilin onayını aldım. Minnet içinde kalmıştım. Sevinçten, heyecandan titreyerek kalktım. Kekeleyen bir sesle şükran duygularımı anlattım. Fakat o duygular dille anlatılamaz bir şeydi. Bir süre sonra Alfabe Komisyonu biraz daha genişletilerek dil encümenine dönüştürüldü. Ahmet Cevat Emre bu encümenin daha sonra Türk Dili Tetkik Cemiyeti olduğunu ve İstanbul'da 1. Dil Kurultayı'nın toplandığını anlatarak şöyle diyor. Kurultay sonunda Dolmabahçe'de büyük bir ziyafet düzenlenmişti. Gazi beni yanına çağırdı. Gittim. Sofranın az ötesinde ayakta duruyorduk. Gazi, siz şimdi neredesiniz, ne yapıyorsunuz diye sordu. Efendim, Muhit isminde bir dergi çıkarıyorum dedim. Gazi bu kez de başka bir resmi vazifeniz yok mu diye ekledi ve sustuğumu görünce sana hiçbir şey yapılmamış mı diye sordu. Efendim, başvurmadım dedim. Yüzünde güzel bir hiddet ifadesi belirdi ve sana karşı mahcup kaldım dedikten sonra uzakta başını çeviren Maarif Vekili Reşit Galip'i payladı. Bana da heyete seçildin, Çankaya'ya gelirsin demek lütfunda bulundu. Herkes Ankara'ya döndü, ben gene İstanbul'da kalmıştım. Birkaç gün sonra Türk Dili Tetkik Cemiyeti Ankara'da toplandı ama ben çağrılmamıştım. Öyle olduğu halde vazifemin başında bulunmak üzere Ankara'ya gittim. Taşhan'a inerek Maarif Vekilini gördüm. Beni vazife kaçağı saymayınız dedim. O akşam Gazi beni sofraya çağırdı. Geç vakte kadar sofrada oturuldu. Sonra Gazi, Nuri Jonker, Recep Peker, Mazhar Müfit poker masasına geçtiler. Gazi beni yanına çağırarak otur seyret buyurdu. Bir ara elindeki kartlara baktı, 500 lira dedi. Recep Peker ile Mazhar Müfit pas diyerek kartları bıraktılar. Ama Nuri Jonker bunu blöf zannederek gördü. Gazi, bu 500 lirayı Cevat Emre için oynuyoruz, hemen vereceksin ha dedi. Jonker kaçmadı, Gazi kazanmıştı. Jonker'a haydi paraları çıkar bakalım dedi. Şimdi üzerimde bu kadar para yok deyince Gazi, baş yavir Cevat Bey, yani Cevat Abbas, bu parayı sana bulsun dedi. Cevat Bey de 500 lirayı bulup bana getirdi. 3 gün sonra yine sofradaydık. Gazi, Nuri parayı getirmedi, Cevat Bey'e borcunu ben ödedim diyerek taşı gediğine koydu. Her oyun Gazi'nin bütün paraları kazanması ve tekrar herkese koymuş olduğu paraları geri vermesiyle biterdi. sakın parayla oynamayın diye de herkesi uyarırdı. Ahmet Cevat Emre Atatürk'le ilgili bir başka anısını da şöyle aktarıyor. Dişlerimi ihmal eden bir adamdım. Ağrıdıkça çektirir, yerlerine başkalarını taktırmazdım. Gazi yine bir akşam ayaküstü şöyle buyurdu. Dişçi Sami'ye, yani Günzberg, söyledim senin dişlerini yapacak. Mahcup oldum. Yanında Afet Hanım Efendi vardı. Müsaade buyurun, kendi imkanlarımla yaptırayım dedim. Bu düşüncemi uygun gördü. Fakat dişçiye çoktan emir vermişti. Hayır dedi, Sami yapacak. Tıpkı benimkiler gibi olacak. Dişler takıldıktan sonra 4 dizelik bir şiir yazarak kendisine teşekkürlerimi bildirdim. O güzel gülüşüyle, ''Ooo senin şairliğin de varmış'' dedi ve proteze bakarak, ''Tamam, istediğim gibi yapmış'' diye de ekledi. Ahmet Cevat Emre başka bir anısında şöyle diyor, ''Gazi bir gün bana düşmanların çok Cevat Bey'' demişti. Kim bilir beni kötülemek için ona neler anlatmışlardı. Fakat Gazi için bir insanın değeri devrimlere bağlılık, dürüstlük ve çalışkanlıkla ölçülürdü. Ona başka iftiralar arasında Cevat bir kıza aşık da demişlerdi. Bütün bu dedikodular dostluğumuzu hiç sarsmadı. Ancak ara sıra şaka ederek o güzel gülüşüyle işler nasıl gidiyor diye sorardı. Ben utanırdım. O da sofradakilere göz kırparak haydi bir de şarkı söyle derdi. Ben her zamanki gibi bilmiyorum deyince de takoriç yatak kaymene pukimunde monaka yalnız yatan zavallı kızları da bilmez değilsin ya diye dayatırdı. Sonra da beni daha çok sıkmak istemez ve öyleyse bir şarkı beğen de ben söyleyeyim derdi. Gerçekten de istediğim şarkıyı dalga dalga nurlanan yüzüyle okumaya başlardı. En çok sevdiği şarkıları hepimiz bilirdik. Bir gönülde iki sevda olamaz. Mani oluyor halimi takrire hicabım. Hani ya sen benimdin. Sofra böylece eşsiz bir konçertoyla sona ererdi. Ahmet Cevat Emre'den aktaracağım son bir anısı da şöyle. Kızımın düğünü Gazi'nin önerisiyle Cevat Abbas'ın yönettiği Güneş Spor Kulübü'nde oldu. Gazi o akşam bütün arkadaşlarını alıp düğüne geldi. Kendisini karşılarken bana düğüne Afet'le beraber gelmek istiyordum ama o Çanakkale'de diyerek Afet Hanım'ın bulunmamasından duyduğu üzüntüyü belirtti. Orkestrayı hiç beğenmedi. Şükrü Kaya'ya ukala profesör bu külüstür cazı nereden bulmuş diye sormuş ve Park Otel'in cazını getirtmişti. Dans da eşsizdi. Çok neşeli, nazik, centilmen bir sosyete adamı olarak düğünü onurlandırıyordu. Bir tuna valsi, bir de tango oynadı. Düğüne katılan delikanlıları da dans etmeye zorladı. Büfede herkese şampanya verilmesini emretti. Bir ara dansa kalkamayacak yaşta ve durumda olan kadınlı erkekli 10-15 kişiyi çevresine topladı. Onlara Girit Horası dediği bir oyunu tarif etti, el ele tutuşturdu, kendisi halayın başına geçti, mendilini sallamaya başladı. Hep birlikte hora teptiler. Tan ağrırken otomobilin yanında bulunuyordum, benimle kucaklaştı. Bir gün önce de kızıma bir yüzük gönderilmesi için şunları söylediğini anlattılar. En yakın silah arkadaşlarımın gelin olan kızlarına gönderdiklerimle aynı olsun. Böylece benim kültür devrimine olan değersiz hizmetimi arkadaşlarının silahlı hizmetiyle bir tuttuğunu anlatmış oluyordu. Dipnot A. Cevat Emre adı geçen eser sayfa 324-328. Eski valilerden Fazlı Güleş de Atatürk'ün gönül alması konusunda şu olayı anlatıyor. Bursa'da vali olduğum dönemde 1935 yılında Atatürk oraya gelmişti. Beni yemeğe davet ettiler. Atatürk bir ara milletvekillerinden birine eski sınıf arkadaşı olan kardeşlerini sordu. Bursa'dalarmış. Bunu öğrenince onların da sofraya çağrılmasını istedi. Bir saat sonra iki kardeş de yemeğe katıldılar. Atatürk'ün sınıf arkadaşı olan kardeşlerden biri gayet laubali bir biçimde ''Hoş geldin Kemal'' diye Gazi'yi selamladı. Atatürk havayı bozmamaya çalışarak gülümsedi. Sonra sohbete daldılar. O laubali olan kişi bu kez de, ''Kemal bilir misin, sen Selanik'te Şemsi Paşa'nın kızını istedin de vermemişlerdi.'' dedi. Atatürk bu sözden hiç hoşlanmadı. ''Yok canım.'' dedi. ''Ben evlenmeyi bir kez düşündüm ve yaptım. Gerisi boş laftır.'' Bu münasebetsiz sözler Atatürk'ü çok üzüyordu ama hemen karşılık da vermek istemiyordu. Üst üste birkaç kadeh içtikten sonra arkadaşına sordu. ''Sen hangi dersi veriyorsun?'' ''Felsefe okutuyorum.'' ''Ruh nedir anlatır mısın?'' Felsefe hocası sınıfta ders verir gibi ukala bir tavırla anlatmaya başlayınca Atatürk onun sözünü kesti ve ''Biz seninle Harbiye'de beraber okuduk. Felsefe diye bir ders görmedik. Ben senden sonra 2 yıl daha okudum. Yine böyle bir ders yoktu. İnsan okumadığı dersi okutmaya kalkarsa işte böyle olur. Vatan evladı da böyle cahiller elinde perişan olur gider.'' dedi. Atatürk o gün felsefe öğretmeninin yanı sıra onun kardeşi olan müzik öğretmenini de haşlamıştı. Onun da görevden alınmasını istiyordu. Ertesi sabah 2 öğretmen birlikte vilayet konağına gelerek bana istifalarını getirdiler. Bu istifaları işleme koymadım. Çünkü Atatürk'ün verdiği kararın büyük bir gerginlik sonucu olduğunu ve bunda ısrar etmeyeceğini biliyordum. O gün öğleye doğru Atatürk beni köşke çağırdı ve bir gün önce haşladığı o öğretmenleri akşam yemeğine davet etmemi istedi. Atatürk'ün gerginliği geçmişti. Belli ki bir gün önceki hırçınlığından üzüntü duyuyordu. Eski sınıf arkadaşlarının gönlünü almak için okul anılarını anlatarak havayı yumuşattı. Yemeğin ortasına doğru da bize dönerek, ''Bu zatlar değerli arkadaşlarımdır.'' dedi. ''Biri kendi kendini yetiştirmiş, felsefe öğrenmiş ve okutuyor. Onun değerini bilmek gerekiyor.'' Atatürk böylece kardeşlerin gönlünü alıyordu. Herkes memnundu, yemek bitmişti. Atatürk ayağa kalkarak her ikisini de nazik bir biçimde kucakladı. Kendilerine veda etti. Hepimiz neşe içinde dağıldık. Dipnot Soyak adı geçen eser sayfa 21-22. Zerafet ve nezaket. Atatürk'ün zarif davranışları konusunda çevresinde bulunanlar sayısız olayı anlatırlar. Ben de tanık olduğum 1-2 olayı anlatmaktan mutluluk duyuyorum. Birincisi şu. İran Şahı Rıza Pehlevi 10 Haziran 1934'te İstanbul'a gelmişti. Gazeteler her gün 1. sayfadan Şah'ın büyük boy resimlerini basıyorlardı. Şeyhin Şah artık Türk basınında başroldeydi. Şah İstanbul'a geldikten birkaç gün sonra Ankara'ya gitti. Orada da gösterilerle karşılandı. Şah'ın onuruna yemekler verildi. Bir akşam da Ankara Halk Evi'nde kendi onuruna yazılmış olan Öz Soy operasını izledi. Ertesi gün Atatürk'le Şah birlikte Eskişehir'e gittiler. Oradan Uşak'a, oradan İzni'ye, sonra Seydiköy'de askeri manevraları izlediler. Oradan Menemen'e geçtiler. Piyade okulunu denetlediler. Ardından Balıkesir'e gittiler. Oradan da Gül Cemal vapuruna. 25 Haziran'da Sarayburnu'ndan İstanbul'a çıktılar. Atatürk'le Şah yakın arkadaş olmuşlardı. İçtikleri su ayrı gitmiyordu. Dostluklarına dair çeşitli fıkralar anlatılıyordu. Biz de gazetelerden bunları izliyorduk. O yaz biz yine Kartal'da çiftlikte kalıyorduk. Gazeteciler Şah'ın yine Atatürk'le birlikte 29 Haziran günü motorla Moda'ya, oradan Suadiye'ye, oradan da Maltepe Atış Okulu'na gideceklerini yazdılar. Ben 11 yaşındaydım. Ağabeyim Zahir de 13 yaşında. O gün birlikte Maltepe'ye gittik. İstasyondan iner inmez kendimizi yoğun bir kalabalığın içinde bulduk. Herkes Atatürk'le Şah'ın geçeceği yolda kaldırımlara toplanmış onları bekliyordu. Biz de onlara katıldık. Uzun bir süre sonra kortej Bostancı yönünden belirdi. Bir alkış koptu. Atatürk'le Şah açık bir arabada beklediğimiz yere yaklaşıyorlardı. ''Halk Gazi Paşa çok yaşa!'' diye bağırıyordu. Soyadı yasası birkaç gün önce çıkmıştı ama halk henüz Atatürk adına alışamamıştı. O hala hepimizin gözünde büyük gaziydi. Açık araba ağır ağır önümüzden geçerken Şah'ın gülümseyerek ve mutlulukla halkı selamladığını görüyorduk. Atatürk ise dimdik duruyordu. İnsanlar onun bu soğuk duruşunu biraz yadırgamışlardı ama kaldırımda yer alan bir kişi şöyle dedi. ''Arkadaşlar, Gazi Hazretlerine dikkat ettiniz mi? Bizi hiç selamlamadı. Bu onun nezaketinden kaynaklanıyor. Yani Şah'a bu gösteriler bana değil sana demek istiyor. Haklı.'' Şah belki bir hafta için Türkiye'ye gelmişti ama Gazi'yi o kadar çok sevmişti ki 6 Temmuz'a kadar yani yaklaşık bir ay Türkiye'de kaldı. Atatürk'e karşı büyük bir hayranlıkla ülkesine döndüğü anlatılırdı. İkinci anım da şöyle. Gazeteler 4 Eylül 1936'da İngiltere Kralı 8. Edward'ın sevgilisi Miss Simpson'la birlikte kendi yatıyla Çanakkale'ye geldiğini, Fahrettin Altay Paşa ile Gelibolu'da savaş alanını gezdiklerini yazdılar. Ertesi günde kral yine kendi yatıyla İstanbul'a geldi. Atatürk onu Tophane Rıhtımı'nda karşıladı. O günlerde İstanbul'da Balkan Festivali düzenlenmişti. Gazeteler her gün festival haberleriyle doluydu. Ama Kral İstanbul'a gelince festival gölgede kaldı. Bütün gözler Edward'a çevrildi. Atatürk o akşam Dolmabahçe Sarayı'nda kralın onuruna bir ziyafet düzenledi. Kral da ertesi gün kendi yatında Atatürk'ün onuruna bir kokteyl verdi. Olayı gazetelerden izliyorduk. Ertesi gün pazardı, okullar daha açılmamıştı, havalar da çok güzeldi. Ben ağabeyim Zahir'le birlikte o gün Moda Deniz Plajı'na gitmiştim. Bir de ne görelim, Moda iskelesi ve kıyıya inen yollar tıklım tıklım dolu. Meğer Kral ile Atatürk o gün Moda'da deniz yarışlarını izleyeceklermiş. Gerçekten de bir süre sonra Ertuğrul Yat'a Moda iskelesine yanaştı. Miss Simpson, Kral Edward'la birlikte iskeleye çıktılar. Yine alkış kıyamet. Atatürk konuklarını Moda Deniz Kulübü'ne götürüyordu. Biz de gerilerden onlara alkış tutuyorduk. Yine aynı görüntü, halkın alkışları. Yalnız Kral ve Miss Simpson karşılık veriyor. Atatürk ise bu sevgi gösterilerinin konuklarına yapıldığını belirtmek istiyormuş gibi sessiz duruyordu. Ama biz artık bu sessizliğin anlamını anlamıştık. Ertesi gün şöyle bir olay anlatıldı. Deniz kulübünde Atatürk konuğuna sigara ikram etmiş, kendi bir sigara almış. Yanındaki görevlilerden biri hemen kibrit kutusuna sarılarak önce Atatürk'ün sigarasını yakmaya kalkmış. Atatürk de büyük bir zarafetle konuğuna, "Kibrit ateşlenince ilk başta keskin bir koku çıkartır. Bizde adettir, bu yüzden ilk önce konuğun sigarasını yakmazlar," demiş. Biz o yıl Harbiye'de Cumhuriyet Caddesi'nde ordu evi ile sipahi ocağının karşılarında Dame de Sion'a yakın bir evde oturuyorduk. Annem o günlerde bir göz ameliyatı geçirmişti. Yüzü gözü sargılar içindeydi. Kralı Moda'da gördüğümüzün ertesi günü bir de baktık bizim caddenin üzerinde bir telaş. Askerler ve polisler sıralanmış bekliyorlar. Meğer o gün Kral Edward ile Atatürk oradan geçecekmiş. Pencereleri ardına kadar açıp beklemeye başladık. Bir süre sonra birkaç motosiklet, ardından Atatürk'ün açık arabası caddenin başında göründüler. Biz de çığlıklar atarak pencereden onları alkışlamaya başladık. Otomobil ilerliyor, halk yine kralı selamlıyordu. Demek ki Atatürk yine zarafet kuralını uyguluyordu. Kortej böylece önümüzden geçti gitti. Annem de ilk kez Atatürk'ü görmenin coşkusunu yaşıyordu. Ama yüzü gözü sarılı olduğu için de üzgündü. "Bana bak hızlı," dedi, "beni pencereye sürükleme. Atatürk beni böyle görürse ayıp olur dememiş miydim? Oldu işte. Dikkat etmedin mi? Atatürk hep bizim pencereye baktı. Belki de bana, nedir bu sakat kadının hali diye acımıştır." Atatürk keskin bakışlarıyla çevresindeki herkesi büyülüyormuş gibi bakardı.
8. Ayrımın sonu. Sayfa 120.